Merhabalar, Refah İçin Hukuk'un 23. bölümüyle karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Bu yayınımızda yine sabit konuğumuz avukat Mehmet Gün bizimle birlikte. Mehmet Bey merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, bu karlı günlerde herkese iyi seyirler dinliyorum. İnşallah güzel bir sohbet olur.
Evet, çok teşekkürler, sağ olun. Gerçekten belki de son zamanlarda İstanbul'a bu kadar fazla karın yağdığını ilk defa görüyoruz. Geçen sene de aslında az olmayan bir miktarda yağmıştı ama pandemi koşullarında zaten daha çok insanlar evindeydi. Bu sene pandeminin devamına rağmen hayat da bir o kadar hızlı devam ediyor ve hayatı da çok ciddi bir şekilde etkilemiş oldu. Etkilenen herkese geçmiş olsun diyoruz. Ve biz bugünkü konumuza geçelim. Bugün biraz gündemle de ilişkili olarak ifade özgürlüğünü konuşmak istiyoruz. İfade özgürlüğü tabii hukuk devletiyle çok ilişkili. Toplumun nasıl bir toplum olduğu konusunda oradaki ifade özgürlüğünün seviyesine bakarak önemli bir fikir elde edebiliyorsunuz. Dolayısıyla bizim de programımızın adına da uygun olarak ifade özgürlüğü ve hukuk devletinin, hukukun refah ile ilişkisini kuracağız. Zaten hukukun refah ile ilişkisini çok kurduk bu yayında. Devam da edeceğiz kurmaya. Konuş konuş bitmez çünkü bu konu. Şimdi de ifade özgürlüğünün aslında doğrudan refaha etkisi. Belki biraz şimdiye kadar daha kısmen değindiğimiz, bugün özellikle üzerinde duracağımız konu olacak. O açıdan önemli olduğunu ben de düşünüyorum Mehmet Bey. Çok teşekkürler bu sohbet için şimdiden. Peki şöyle başlayalım isterseniz. İfade özgürlüğünün önemi, yani Türkiye özeline geçmeden önce, çünkü Türkiye'de bir de en çok sorulan soru, ona biz de geliriz tabii. Sınırı nedir bunun meselesi? Ama biz ilk önce oralara gelmeden ifade özgürlüğünün tanımını yapalım ve öneminden biraz bahsedelim. Neden bu programı yapıyoruz sorusuna da bir cevap olmuş olur.
Evet, teşekkür ederim Edgar Bey. Ben isterseniz şeyle başlayalım diyeceğim. İfade nedir? Neler ifadedir? Onu bir tanımlamakla başlayalım diyeceğim. Sonra onlardaki özgürlüklerimizi konuşabiliriz. Genellikle derin düşünmediğimiz zaman ifadenin ağzımızdan çıkan sözlerden ibaret olduğu düşünülür. Oysa ifade sadece sözlerden ibaret değil, duruşumuz, gülümseyişimiz, somurtmamız, bir yerlerde gösteri yapmamız, bazı şeylere katılmamız, katılmıyor olmamız, anketlere katılıp mesela sorulara cevap verip vermemek, belli türde cevap vermek gibi şeylerin hepsi ifade. Yani insanın ne düşündüğü hakkında bir başkasına fikir verebilecek olan şeylerin hepsini ifade olarak görebiliriz. Bizim en çok toplumsal olarak tartıştığımız ifade özgürlüğü meseleleri ise bir eleştiri yapılırken söylenenler ya da överken söylenenler, ikincisi toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ifade etmek istediklerimiz, üçüncüsü söylediklerimizin manası, derinliği, fikir olarak güçlü olup olmadığı, saçmalıyor muyuz acaba, çok doğru isabetli şeyler mi söylüyoruz gibi. Birçok noktaya baktığımızda bunların hepsini bizim ifade özgürlüğümüz kapsamına girdiğini söyleyebiliriz. Tabii ifade özgürlüğün kapsamına giren bunların hepsine ilişkin olarak da hukuk kuralları devreye giriyor. Bazen bizi sınırlandırıyor, bazen özgürleştiriyor. Hatta daha çok özgürleştirmesi, daha az sınırlandırması gerekiyor. İfade özgürlüğümüzün çerçevesini bu şekilde çizip sonra devam edebiliriz.
Evet, aynen bu şekilde ilerlemekte bence de fayda var. Şimdi tabii biraz bu konu gündemden ayrı değil. Zaman zaman çok fazla gündeme gelen bir mesele ifade özgürlüğü. Çünkü ifade özgürlüğünün ülkemizde sadece anayasayla, onları zaten siz birazdan açacaksınız diye tahmin ediyorum. Anayasayla garanti altına alınması, bir özgürlüğün tam anlamıyla fiili olarak geçerli olması ve uygulanması anlamına gelmeyebiliyor fiili uygulamada. Bununla ilgili yasal meseleler de var. Bir de sizin aslında herhalde altını çizeceğiniz meselelerden biri de genel hukuk devleti olma durumunun bu özgürlüğün uygulanması ve ne kadar geçerli olduğuna ilişkin bir şeyi de var, etkisi de
Evet.
var. En sonda zaten bunların tümünün refaha etkisine tekrar gelmiş olacağız. İsterseniz o zaman bu şekilde devam edelim. Yani ifade özgürlüğünün yani Türkiye'deki durumu hangi yasalarla nasıl garanti altına alınmış olduğu meselesi üzerinden bu hangi tartışmalara sebep oluyor? Siz çok doğru bir şekilde şeyin altını çizdiniz. Bu toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkıyla beraber değerlendirilmesi gereken noktaları. Yani düşündüğümüzden daha genel bir, daha kapsayıcı bir özgürlük aslında.
Evet, doğru. Şimdi fikirleri ifade etme özgürlüğü ile işte toplantı, gösteri, yürüyüşleri olabilir, eleştiriler olabilir. Hukuk devleti arasında çok yakın bir ilişki var. Aslında hukuk devleti olmakla fikir ve ifade özgürlüğü, fikirleri ifade özgürlüğünün güvence altında olması arasında yakın bir ilişki var. İkisi birbirinin varlık sebebi. Eğer ifade özgürlüğü var ise hukukun üstün olduğu bir hukuk devleti yaratılabilir. Eğer hukukun üstün olduğu bir devlet var ise insanların fikirlerini ifade etme özgürlükleri vardır. Eğer bunlardan birisi yok ise diğeri de yok demektir. Fikir ve ifade özgürlüğü kısıtlanıyor ise hukuk devleti kısıtlanıyor demektir. Hukuk devleti kısıtlayıcı ise, yani hukuk kuralları insanların haklarına teslim etmiyor, tersine onları kısıtlamak için kullanılıyorsa ifade özgürlüğü yok demektir. Bu bakımdan dünya artık sadece bir devletin sınırları içerisinden ibaret değil, dünya bütün oldu. Sanki global bir köymüş gibi oldu dünya. Sınırlar fark etmiyor. İnsanlar çok çabuk etkileniyorlar. Yatırım bekliyoruz, biz başka ülkelere gidip yatırım yapıyoruz. Refahımızı artırmak istiyoruz bunlarla. Bizim refahımızı artırabilmemiz için ülkemizin yatırımları çekme ihtiyacı var. Katma değerli üretim yapma ihtiyacımız var. Her ürettiğimiz ya da ihraç ettiğimiz mallarda katma değer miktarını yükseltmeye ihtiyacımız var. Bunun yolu ise yeniliklerden, buluşlardan geçiyor. Yenilik ve buluşlar yapabilmek ise insanların ifade etme konusunda özgür olmalarını gerektiriyor. Başkalarının, hatta kendi yatırımcılarımızın bile bizim ülkemizde yatırım yapması, üretimi artırması, refahımızı yükseltecek faaliyetlerde bulunması için ise hem ifade özgürlüğünü bir sonuç olarak, hukuk devletinin bir sonucu olarak gözle görülür, elle tutulur şekilde ortada olması hem de hukukun üstün olduğu bir devlet imajının yerleştirilmesini gerektiriyor. Ben hep şunu söylüyorum. Kadıköy'de hiç beğenmesek bile belli bir konudaki haklarını savunmak için kaldırımda bir insan durup bir pankart açıp bağıramıyor, derdini anlatamıyor ise onun gibi olanlar onun etrafında toplanıp dertlerini bir gösteri yürüyüşüyle anlatamıyorlar ise ya da böyle bir şey yapıldığı zaman çeşitli sebeplerle biz onları copluyor, yakalıyor, tutukluyor, otobüslere bindiriyor ve onları mahkeme, yargı önüne çıkarıyor ve zorlaştırıyorsak hayatlarını. En çok zorlaştırdığım şey fikirlerini ifade etme konusu. Yani biraz uzattım, kısa olarak söylemek gerekirse bir insan kaldırımda durup derdini bağıra bağıra topluma anlatamıyor ise başka bir yerde başka bir insan bir iş fırsatını kaybediyor. Bu konuda Volkswagen'in Türkiye'de yatırım yapma kararını geri almasının Türkiye'deki toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili olarak uygulamalardan önemli derecede etkilenmiş olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Öbür taraftan ifade özgürlüğü öyle bir şey, öyle bir ortam olmalı ki insanlar kendilerini özgür hissetmeliler. Söylemek istedikleri şeyleri özgürce ifade edebilir olmalılar. Bu demektir ki insanlar özgür düşünebiliyorlar. Bazı kalıplar önceden öğrenilmiş olan şeylerin çerçevesinde düşünmüyorlar, yenilikçi şekilde düşünüyorlar demektir. Böyle bir ortam bir toplumda patent buluşlarını mesela artırır. Yani kısıtlayıcı bir toplumda da buluşlar olmaz demiyorum ama özgür bir toplumda buluşlar çok daha fazla, kısıtlayıcı toplumda daha az olur. yenilikler, patent olmayan yeni düşünceler, yeni iş yapış şekilleri, bunların hepsi özgürce ifade edilebilen ortamlarda söz konusu olur. Yenilik ve buluşların önemi ise refahımızın artırılmasında ve katlanmasında ayrı bir öneme sahip. Çünkü katma değerli üretime ihtiyacı var Türkiye'nin. Ağır işçilikle yapılan üretimi şimdi dünyada herkes yapıyor. Yenilik gerektiren, akıl, zeka katkısı gerektiren yeni şeylere bizim ihtiyacımız var. Bunlar da ancak fikir ve ifade özgürlüğünün olduğu yerlerde olur. Yani yeniliklerin ve buluşların yapıldığı, maliyetlerin yenilik ve buluşlarla düşürüldüğü, öbür taraftan katma değerin katlandığı bir üretim şekli demektir. Fikir ve fikirlerin özgürce ifade edilebildiği yerde. Çünkü bir insan saçmalayabilir. Kanunlara, uyulması gereken kurallara, meşru olan kurallara uymak kaydıyla bir insan saçmalayabilir. Saçmalayanı ayıplayabiliriz. Ancak o saçmalığın eriştiği insanda oluşturacağı etkiyi bilemeyiz. Aynen kimyada da öyledir. Bir antagonisti bir kimyasal maddenin içerisine koyarsanız onun vereceği tepkime başka bir şey ortaya çıkarır. Yani saçmalamak bile olsa insanlar bunda özgürdür. Bunları ayıplamamak lazım. Tam tersine yasaklamamak lazım ve onların sahip olduğu fikirleri ortaya çıkartmaya çalışmamız lazım ki bir başkaları onların üzerine bina ederek ya da onun sonucunda bir takım yeni fikirler oluşturarak bizim refahımızı artıracak gelişmelerin önünü açabilsin. Şöyle toparlamak isterim bunu Edgar Bey. Yani ifade özgürlüğü toplumların gelişebilmesi için olmazsa olmaz olan şeylerdir. Türkiye bu bakımdan sorunlar yaşıyor. İnsanlar kendilerini serbestçe ifade edemediklerini düşünüyorlar. İşte bir sanatçı mesela Metin Akpınar, değil mi? Bir televizyon programında söylediğinden dolayı sabah 5'te polisler geldiler, onu derdest edip savcıya götürdüler ifade vermesi için. Herkes bundan olumsuz olarak etkilendi. Bir hukuk fakültesi dekanı gezi olaylarındaki bir takım şeylerle ilgili olarak, toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili olarak bazı derneklerin toplantılarına katıldığı için, başka bir şey yok, o toplantılara katılmış olduğu için şafak vaktinde evinden alındı. İşte hafta sonu gördük Sedef Kabaş, söylediği sözler bazı kesim tarafından beğenilmediği için gece yarısında gözaltı altına alındı. Sonra da tutuklandı. Sedef Kabaş olayıyla ilgili olarak Profesör Ersan Şen, ki ben kendisini bir ceza hukukçusu olarak çok takdir ederim, Ersan Bey Twitter'ları gönderdi. Onlar da açıklıyor ki bir gözaltı alma şartları yok. İkincisi tutuklama şartları yok. Üçüncüsü bu kişi mahkum olsa bile hapiste yatma ihtimali yok. Ama biz o insanı tutukladık. Yani şimdi bütün bunlar bizim toplumumuzun gelişmesi için yaşadığı sorunları gösteriyor. Bakın Türk İslam coğrafyası 8. 11. asırlar arasında dünyadaki ilimin, bilimin gelişmesi için en büyük ilerlemeleri sağlamıştı. Ama orada da kısıtlayıcı, istenilenlerin tartışlamadığı bir ortam olunca o coğrafya maalesef geriledi. Şimdi biz gerilerde kaldık. Şimdi Türkiye benzer bir durumu yaşıyor. Bu bakımdan fikir ve ifade özgürlüğü meselelerine toplumsal olarak gelişmemizi son derece yakından etkileyen, refahımızı olumlu ya da olumsuz etkileyebilecek olan meseleler olarak bakmamız gerekiyor. Sadece şöyle bakılmaması lazım. O çok böyle dar bakışlı olur. Ya bu insanın söylediği de çok ayıp yani. Bu kelime de söylenilmez ki şeklinde değil. Yani o insan onu söyleyebilmeli. Ondan o kadar alınmamalıyız. Ama biz onları duyarak en azından bu insan niye bu kadar kötü kelimeler kullanma ihtiyacı duyuyor? Biz ne yapmalıyız ki insanlarımız bunu söylemesinler, daha nazik konuşsunlar, daha böyle birbirimizle kaynaşabilelim şeklinde sorular sorarak bunlara bakmalıyız diye düşünüyorum.
Bu arada biraz önce andığınız kişilerden Biri de Hukuk Fakültesi Dekanı olarak Profesör Turgut Tarhanlı, onun da ismini anmış olalım. O da onun yaşadığı olay da biraz önce anlattığınız gibi gerçekten çok yani akıl almaz bir olaydı hukuk devleti açısından baktığımız zaman. Şimdi sizin biraz önce çizdiğiniz çerçeve hukukla, hukuk devleti olmakla ifade özgürlüğü arasındaki ilişkiyi ve bu ikisinin refahla olan ilişkisini biraz anlattı. Bu güzel, bunun üzerinde biraz daha dururuz diye düşünüyorum. Şimdi biraz size şunu sormak istiyorum. Türkiye'de ifade özgürlüğünün durumunu biraz bu özgürlükler üzerinden, daha doğrusu biraz önce birkaç tekil olay üzerinden anlatmış olduk ve hiç de iyi olmadığını da böylece altı çizilmiş oldu. Biraz Türkiye'deki hukuktaki bunun durumuna gidersek, uygulama haricinde yasalarımızda durum nedir? Anayasada bu güvence altında mıdır? Hangi yasalar bu güvence altında olma durumunu desteklemektedir? Dolayısıyla bu olan şeyler niye olmaktadır? Biraz onu anlatmanın da faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü bütün bu olaylar oluyor. Çünkü bizim anayasamızda ifade özgürlüğü güvence altına alınmış değil gibi bir durum da sanılmasın açıkçası. O bakımdan bunun da faydalı olacağını düşünüyorum, uygun görürseniz.
Teşekkür ederim Alp Bey, Edgar Bey, siz bunu söyleyince gülümsedim. Çünkü bizim anayasamızın temel ilkeleri bütün bu hakları güvence altına alıyor. Fakat özel hükümlerine geldiğimiz zaman genel ilkelerle çelişen birçok hüküm var. Sonra anayasaya uygun olduğu kabul edilen birçok kanunlar var meclisin çıkardığı. Bu kanunlarla yapılan uygulamalara baktığınız zaman ya gerçekten anayasa bunları güvence altına alıyor mu diye sorası geliyor insan. Gerçekten örneğin ifade özgürlüğünün en önemli görünümlerinden birisi olan toplantı ve gösteri yürüyüşleri konusunda idarenin o kadar çok düzenleme hakkı var ki, bakın Ankara'da baro başkanları Anıtkabir'e yürümek istedikleri zaman yürüyemediler. Şehrin girişine izin verilmedi. Nasıl böyle bir şey olur? Yani bir şehre 20-30 kişi yürüyerek giremez mi? Bundan kaç sene önce, ta bu 90'lı yıllarda Zonguldak'tan maden işçileri yürüyerek Ankara'ya gitmek istediler, yürütmediler. Engel oldular. İşte bir yerde gösteri yürüyüşü yapılacak. Efendim mesela bu 1 Mayıs gösterilerini her zaman Taksim'de yapmak isterler insanlar. Ama diyorlar ki hayır, orada yapamazsınız, başka şeyde yapmanız lazım falan gibi. Böyle toplantı gösteri yürüyüşlerine idari müdahaleler var. O idari müdahaleleri ortadan kaldırıncaya kadar siz toplantı ve gösteri yapma hakkınızı kullanamıyor olabiliyorsunuz. Yani idarenin bunları düzenleme şeklindeki kanunları, anayasanın bunlara imkan veren düzenlemeleri fikir ve ifade özgürlüğünü koruyoruz dememize rağmen sonuçta yani kısıtlıyoruz, var ama kısıtlıyoruz, şuraya kadar kısıtlayabiliriz. İdarenin izin verdiği kadar bu haklar kullanılabilir gibi ilerliyor. Öyle olunca da idareyi eleştirmek için toplantı, gösteri, yürüyüşü yapmak isterseniz bunu yapamayabiliyorsunuz. O zaman bu konudaki hakkınızı sınırlamış oluyorsunuz. Yani bir sanatçının sözleriyle ilgili olarak bir tartışma başlatıyor. Bu sanatçı toplumda ters şeyleri söyleyebiliyor, insanların dikkatine getirebiliyor olması lazım. Yani İslam dininde de zaten insanın en büyük özelliğinin Allah'a karşı isyan edebiliyor olması söyleniyor. Onunla dayalı olarak da önemli bir hürriyet dinidir diye söyleniyor. Öyle olunca biz insanların hem bir taraftan özgür olduklarını söylüyoruz, kısıtlamanın çok istisna olması gerektiğini söylüyoruz. Öbür taraftan da insanların toplantı ve gösteri yürüyüşlerini ya da kendilerini değişik şekillerde ifade edenleri ya da milyonlarca insanın sesi olanların bazı şeyleri söylemesine tahammül gösteremiyoruz. Bu birinci kısıtımız. Yani anayasamız bunu koruyor mu? Bana göre etkin olarak korumuyor. İkinci mesele şeyle ilgili. Bu kişisel olarak insanlar bazı şeyler söylediklerinde, eleştirdiklerinde Sedef Kabaş olayı bunun en yakın örneği. Metin Akpınar örneği, bahsettiğiniz Turgut Hoca'nın örneği. Şimdi bu insanlarla ilgili olarak Turgut Hoca'nın kesinde Cumhurbaşkanı'nı eleştirme, ona hakaret suçu yok. Tabii ki o başka bir sebepten yakalanıp şeye götürülmüştü, emniyete götürülmüştü. Diğerlerinde Metin Akpınar, Sedef Kabaş ve benzerlerinde Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla hemen soruşturma yapılıyor. Ersan Şen'in açıklamalarına göre bu insanların ne gözaltına alınması lazım, ne tutuklanması lazım. Ama bu insanlar polis gönderiliyor, gözaltına alınıyor, sonra da tutuklanıyor. Şimdi burada fikir ve ifade özgürlüğü bakımından Cumhurbaşkanlığına hakaret suçu konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de bir kararı var. O karara göre de artık bu Türk Ceza Kanunu 299. maddesindeki Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunun meşru bir temeli olmadığı da ortaya çıktı. Onun ortadan kaldırılması lazım. Böyle olunca özellikle Cumhurbaşkanı'na, yani yürütme organının başındaki kişiye yönelik olarak eleştiriler bakımından bir hakaret etme ihtimali ya da hakaret ediyor şeklinde algılanma ihtimali gibi bir kısıtlamadan konuşuyoruz. Türk ceza hukukunda hakaret diye bir suç var. Yani o suç varken yürütmenin başındaki insanı için ayrı bir hakaret suçu oluşturmanın da hiçbir gerekçesi de yok. Nitekim hem Anayasa Mahkemesi'nin içtihatlarına göre hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarına göre tartışmasız olarak şudur ki siyasiler ağır eleştiriye katlanmak zorundalar. Bu ağır eleştiri kelimeler küfür bile olabilir, nefret bile olabilir. Yani insanlar kendilerini nasıl ifade ediyorlarsa öyle olabilirler. Bir kıdemli bir hukukçu gibi dikkatli kelimeler kullanacak falan gibi beklentiler olamaz. İnsanların eleştiri hakkını serbestçe kullanabilmesi lazım. Fakat bizim işte bireysel olarak ifade etmek istediğimiz hususlarda kanunlarımız başta Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu olmak üzere değişik şekillerde bireylerin kendilerini ifade etmesine engel oluyor. Edgar Bey, şimdi burada şeyin anayasa ve kanunların sağladığı ifade özgürlüğünün ne kadar kısıtlı olduğunu anlatmaya çalıştım ben. Ne kadar çelişkili olduğunu anlatmaya çalıştım. İkinci mesele de şu. Bir şey söylediğiniz zaman onun bir başkasına, toplumda bir başkasına ulaşmasını istiyorsunuz. Ulaşmasını istediğiniz kişiye varması sizin içinizdeki şu arzından dolayı ben bunu söyleyeyim, diğer tarafta şu etkiyi oluşturuyor. Bu etkinin sonucunda da şöyle bir gelişme olsunu biz arzu ediyoruz eleştirdiğimiz, bir şey söylediğimiz zaman. Yani güzel bir şey de eleştiri olarak söylenebilir, kötü şey de söylenebilir. Ama bir etki yaratmak istiyoruz öbür tarafta. Peki bu söylediklerimizi öbür tarafa ulaştırabiliyor muyuz? Türkiye'nin şartlarında bu konuda da çok büyük sınırlarımız var, sıkıntılarımız var. Medya mecralarına şöyle kısaca bir sınıflandıracak olursam, bir tane yazılı basın var, değil mi? Etkisini son derece kaybetmeye başladı. İkincisi görsel medya var, televizyonlar, geleneksel medya kanalları var. İnternetin gelişmesiyle sosyal medya kanalları oluştu. Eskiden olan iletişim, klasik iletişim yöntemleri var, hatırlarsınız. Telgraf, mektup, onun gibi telgraf, ondan sonra başka fax. Bir telefon, faks gibi iletişim kanalları var. Onlar neredeyse öldü gibi. Bir de sosyal medya imkanları var şimdi. Şimdi buralarda iletişim kanallarının genişliği bakımından bakarsak en büyük kanalı hala klasik medya araçları tutuyor. Yani yazılı basın, işte görsel medya, TV vesaire bunlar tutuyor. Sosyal medyada oraya bir alternatif olmaya çalışıyor ama hala sosyal medyanın şeyi var, sıkıntıları var. Gelişmesi çok gerekiyor. Şimdi bir geleneksel medya mecralarında insanların kendilerini ifade edebileceği bir ortam yok. Yani medyanın bir kısmı o iş insanlarının elinde, bir kısmı iktidarın güdümünde, bir kısmının da sesi çıkmıyor. Alternatif olarak söylemek isteyenler de bazıları başarılı oluyor ama erimleri çok sınırlı. Yani bu bakımdan insanların görüşlerini başkalarına aktarma konusunda bir sıkıntı var. Biliyorsunuz Medyascope da bu konuda bir alternatif oluşturmak için kurulmuştu. Öbür taraftan klasik iletişim kanallarını hiç kullanmıyoruz. Radyo, televizyon üst kurulu var. Yani bu kurulun verdiği kararların içerisindeki çelişkiler, kişisel olarak şeylere muhatabı olduğu, onun muhatabı olan kurumlara verdiği cezalara baktığınız zaman yani şeyi görüyorsunuz, acaba biz neyi kullanacağız, neyi söyleyebiliriz, nasıl, neleri konuşabiliriz? Dün mesela bir haber vardı. Milli bilmem ne işte geleneksel milli değerlere uygun olmayan söylemler konusunda da uyardık diye. Böyle bir anayasa kuralı da yok ama anayasayla kurulmuş olan bir kurum var orada, RTÜK. RTÜK bu konuda iletişim imkanlarını da sınırlandırıyor. Yani bu konu uzun zamandan beri tartışılıyor. Türkiye'nin gerçeği ta başından beri Türkiye'de insanların kendilerini anlatabileceği ifadelerini başkalarına ulaştırıp da etkileme sağlayabilecekleri kanallar maalesef çok dar, birilerinin kontrolü altında. Onlar izin verdiği sürece bir başkalarına mesajınızı iletebiliyorsunuz. Yani biraz önce demiştim ya, gösteri yürüyüşleri bakımından idarenin izin verdiği ölçüde bunu kullanabiliyoruz diye. Öbür taraftan ifadelerimizi bir başkasına duyurma konusunda da teknolojinin verdiği imkanları kullanma hakkımız birilerinin izin verdiği kadar oluyor. O bakımdan da bir sınırlandırmamız maalesef var. RTÜK konusuna özellikle dikkati çekmek istiyorum. Çünkü RTÜK'te şöyle bir şey var. Meclisteki sandalye dağılımına göre bir RTÜK yapılanması var. Öyle olunca iktidarda olanlar RTÜK'ü de kontrol ediyor olurlar, oluyorlar. Oysa onların yaptıkları fikir ve fikirlerin aktarılması bakımından, o kanallardan, en etkili kanaldan aktarılması bakımından kimin dediği olacağı dönmüş oluyor. Bu bir hak düzenlemesi oluyor. Hak düzenlemesini siyasi yapılanmaya göre oluşturuyoruz. Siyasi yapılanmada da iletişim hakkımız kısıtlanabiliyor. RTÜK yapılanmasında olduğu gibi. Bu yapılanma hak düzenlemesinin olduğu yerlerde siyasi duruma göre bir yapılanma yapılması gibi bir Türkiye'de hastalık var. Bu hastalık HSK'da da aynı benzer şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi 6 parti komisyonunun medyaya yansıyan bazı çalışmalarına bakıyorsunuz. Orada da RTÜK benzeri bir modeli HSK için de öngörüyorlar. Bu nasıl böyle olabilir? Yani şu andaki durum bile çok kötü. Bundan daha öteye giden bir kötüleştirecek bir teklif üzerinde konuşulduğu söyleniyor. Bu Türkiye'nin yani insanların tarafsız bir şekilde düzenlenmesi gereken, insanların haklarının makul olarak ve anayasadaki temel ilkelere uygun olarak korunması gereken konularda maalesef siyasilerin oluşturduğu çözümler her şeyi siyasilere bağlamak, siyasi tabloya göre düzenlemek gibi oluyor. O zaman da Türkiye şöyle gidiyor, elimi yukarıya kaldırıyorum. Bir bu tarafta oluyor, sonra bu tarafa gidiyor, sonra bu tarafa gidiyor. Yani her şey seçimlerin sonuçlarına bağlanıyor. Bu şey bakımından da, ifade özgürlüğü bakımından da böyle oluyor maalesef. Bunların Türkiye'nin ifade özgürlüğünü evrensel belgeler, işte Birleşmiş Milletler İnsan Hakları belgeleri olabilir, Avrupa Konseyi'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, anayasamızda belirlenen temel hak ve özgürlükler kapsamında onların ruhuna uygun olarak korunabilmesi için bu konulardaki koruma mekanizmalarının biraz geliştirilmesine ihtiyaç var. Mesela medyayla ilgili olarak şöyle bir objektiflik, yani nesnellik, verilen haberin bütün yönleriyle kapsandığına ilişkin olarak bir düzenleme yok. Örneğin medya kuruluşlarında evet sermaye grupları sahibi olabilirler. Fakat editoryal bağımsızlık, yani yazı işlerinin bağımsızlığı ve objektifliği konusunda bir düzenleme yok. bir haber söz konusu oluyor. Mesela bir konuyla ilgili olarak bir haber söz konusu oluyor. Bir taraftan baktığınız zaman bir tarafı tamamen karalıyor. Ama öbür taraftan baktığınız zaman onun masum ve bir kahraman olduğu sonucuna varıyorsunuz. Bizim ifade edilen şeyleri, olayları bir başkasına aktarırken ki kullandığımız yöntemler bakımından da büyük eksikliklerimiz var. Ben medyanın tarafsız olması gerektiğini asla düşünmüyorum. Medya taraflı olabilir, belli bir görüşün tarafında olabilir. Yani ben bu noktadan bakıyorum, bu noktadan olayları yorumluyorum şeklinde olabilir. Buna bir diyeceğim yok. Ama çeşitlilik o kadar olmalı ki toplamda bir tarafsız olarak görüş edinebilme imkanı olması lazım insanların. Ben eskiden yazılı basının hakim olduğu zamanlarda bir gazete okudum diyebilmek için 4 tane gazete alıyordum farklı şeylerden, kutuplardan. Onların sonucunda o konuda bir fikir sahibi olabiliyordum. Yani medyada bir olayların eski dildeki adıyla vakaların tarafsız olarak ortaya konulması lazım. Bu ortaya tarafsız olarak ortaya konulduğunda onun üzerinden insanlar farklı açılardan, zaten herkesin bakış açısı belli, fikirler geliştirebilirler. Sonra onları değerleyen insan daha ileri bir fikir geliştirebilir. Tabii bunu sağlayabilmek için ise bunları düzenleyecek olan kurulların aynen yargıda olduğu gibi, çok en önemli hakkımızı düzenlediğini göz ardı etmeksizin aynen yargıda olduğu gibi tam bağımsız hesap verir, yargı denetimine tabi ve güven kazanan kurumlar haline gelmesi lazım. Yani örnek veriyorum, RTÜK'ü bir grubun tam güveniyor, öbür grubun hiç güvenmiyor olması çok kötü bir şeydir. Bence RTÜK'e toplumun %80-90'ının güvenini sağlamak lazım. Bunun için ise karşı tarafın da güvenini kazanmak lazım. Böyle olduğu zaman biz kendimizi ifade edebiliriz. Böyle olduğu zaman mesela hukuk aksadığı zaman hukukun aksamalarını rahatlıkla konuşabiliriz ve onun düzeltilmesini sağlarız. Hukuk bizim haklarımızı, konuşma hakkımızı, kendimizi ifade etme, işte gerektiği zaman Ankara'ya yürüme, gerektiği zaman Kadıköy Meydanı'nda pankart taşıma gibi haklarımızı kullanmayı garanti altına aldığı, bize bir güvenceyi verdiği zaman da biz hukuku geliştiririz. Yani en başta söylediğime gidiyorum, fikir ve ifade özgürlüğümüz olursa hukuku geliştirebiliriz, hukuk olursa fikir ve ifade özgürlüğünü geliştirebiliriz. Bu ikisinin olduğu yerde refahımızı hızla katlayabiliriz.
Burada bir konu vardı aklımda. Sizin değindiğiniz, onu kısaca ben de gündeme getirmek istiyorum. Belki sizin de o konuda fikriniz olur. Bu Cumhurbaşkanı'na hakaret mevzu, ki son zamanlardaki ifade özgürlüğü ihlallerinin birçoğu buna dayandırılarak yapıldı. Konusunda şöyle bir şey var, bu Cumhurbaşkanı'na hakaret mevzu konusunda. Şimdi diğer ülkelerle de karşılaştırmalı olarak baktığımız zaman, mesela monarşilerin olduğu ülkelerde de ki bunların özellikle Avrupa'da olanlarına baktığımız zaman gelişmiş demokrasiler olduğunu görüyoruz. Buralarda mesela yürütme erkini elinde tutan siyasi iktidara karşı çok ciddi şekilde eleştiri yapma hakkı, ifade özgürlüğü çerçevesinde, hatta hakaret, nefret, sizin de söylediğiniz gibi bu çerçeveyi alınabiliyor iken, mesela monarşi bunun dışında tutuluyor. Çünkü o devletin ve milletin ve toplumun diyelim tamamının temsil eden bir kurum olarak orada. Bizde de, yani cumhuriyetlerde de aslında eski parlamenter sistemdeki cumhurbaşkanı biraz buraya tekabül ettiği için bizdeki cumhurbaşkanlığı hakaret yasası galiba buna uygun olarak hazırlanmıştı. Fakat daha sonra başkanlık sistemine geçildiğinde, yani cumhurbaşkanı aynı zamanda yürütmenin sahibi haline geldiğinde tabii ki daha çok icracı bir makam olduğu için daha çok eleştiriye tabi tutulabiliyor. Daha çok eleştirinin konusu olabiliyor eski cumhurbaşkanlarına nazaran. Ama yasanın aynen tutulduğu görüldü. Belki uygulaması tabii çok daha da sertleştirilerek fiiliyatta. Bunun da yarattığı bir sorun var sanırım.
Sorun zaten oradan kaynaklanıyor. Öbür kısmında Cumhurbaşkanı'nın anayasa değişikliğinden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinden önceki haldeki konumu herkesi temsil eden, tarafsız, devletin saygı duyulması gereken, herkesin sahip çıkması gereken bir kurumdu. O kurum da ona göre faaliyetlerini gösterirdi. Şimdi Cumhurbaşkanlığı sistemi hükümet sistemine geçince birdenbire yürütmenin başı oldu o saygın bir kurum olarak tasarlanmış olan şey. Onun için oluşturulmuş olan şey hükmü, 299. madde hükmü aynen kaldı. Biraz acele edildi. Hatta bence acele edilmeseydi de bu 299. madde hükmü tutulurdu diye düşünüyorum. Çünkü yeni sisteme uyum için tarafsız bir gözle baktığınız zaman 299. maddenin iptal edilmesi, ilga edilmesi gerekirdi. Fakat Cumhurbaşkanlığı sistemine biz kendi seçtiğimiz kişiyi getirmek istiyoruz. Onun da dokunulmaz birisi olmasını istiyoruz diye buna yaklaşıldığı için o maddeyi tutardı yani bu düşünce tarafsız bir göze bakılmadığı için. Ben yine de yani devletin herhangi bir kurumunun ağır eleştiriye hak ettiğini, monarşilerdekini hani dokunulmazlık gibi durumların da olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her şey meşruiyetini toplumdan alır. Monarşilerdeki yaklaşımla demokrasilerdeki yaklaşım arasındaki fark şu: birisinde güç toplumdan doğuyor, bütün kurumlar toplumdan doğuyor. Öbürküsünde ise toplum monarkların tebaası, onların malı gibi görülüyor. Yani bu şeyi Türkiye demiyorum, dünya bundan aşağı yukarı 3 asır önce bundan geçti. Yani bu devri geçtik. Biz yöneticilerimizin malı ya da onların tebaası değiliz. Yöneticilerimiz bizim işlerimizi gören, bir çeşit hizmetimizi gören insanlar. Şimdi biz hizmetimizi gören insanları ve kurumlara serbestçe eleştirme hakkına sahip olmalıyız. Monarşilerde ve bizim Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden önceki sistemimizde bu konularda pek sorun çıkmıyordu Edgar Bey. Sorun çıkmıyor çünkü hukuk belli bir derecede bu konuda iyi çalışıyordu. Yani monarşilerde bu konuda iyi çalışıyor. Hukukun üstün olduğu yerler monarşi bile olsa, devlet şekilleri monarşi bile olsa demokrasi oluyor. Çünkü her şey kurallara uygun olarak yürüyor. Bizim işte bir kurallarımızı koyarken başta ta anayasadan başlarsak genel hükümlerle özel hükümler arasında bir çelişki oluşturuyoruz. Onun için kurallarımıza ne kadar itibar edebileceğimizi bilmiyoruz. İkincisi, oluşturmuş olduğumuz devlet kurumlarına sanki devlet gibi yüce bir şey arz ediyoruz. Öyle bir değer veriyoruz. Bunun da doğru olmadığını kabul etmemiz lazım. Bu eleştirilmeli. Kim olursa olsun eleştirilmeli. Eleştiri de genel olarak hakaret suçu var. Yani bu ceza kanunlarının hepsinde bu var. Bu hakaret suçunun sınırları dışında yeni bir suç oluşturulmamalı diye düşünüyorum.
Evet, bu konuda biraz işin uygulamayla bağlantılı olduğunu da söylemiş olduk ama siz tabii şeyin de altını çiziyorsunuz. Yani yasalarımızda bunun daha net bir şekilde güvence altına alınması da gerekiyor. Sadece uygulamada değil iş, onu da belirtmiş oluyorsunuz. İsterseniz sona doğru yaklaşıyoruz ama şu soruyu da size sormak isterim. Genelde Türkiye'de biraz böyle tartışılıyor ve bu tartışma aslında İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin çizdiği sınırlar da var bu konuda. Yani aslında modern anlamda biraz çözülmüş bir tartışma olmasına rağmen Türkiye'de bu tartışma yapılarak bir takım uygulamalar meşrulaştırılmış da oluyor. O da nedir? Bunun sınırları meselesi. Yani ifade özgürlüğü nerede biter? Nerede başka bir şey başlar meselesi. Orada hakaret vesairenin sınırını çok erken başlatan var. Nitekim bunun ceza davası haline gelebildiğini de görüyoruz. Bu konuda ne söyleyebiliriz? Hukuk burada neyi dikkate almalı? AİHM ne diyor? Bizim Anayasa Mahkemesi burada neyi güvence altına almalı? Ne diyorsunuz?
Yani ben AİHM içtihatlarının şu farkı çizdiğini söyleyebilirim. O konularda yani bir AİHM içtihadı uzmanı olduğumu söyleyeyim ama fikir ve ifade özgürlüğü bakımından çizdiği sınırın şöyle olduğunu düşünüyorum. Bir, sıradan insanlarla yöneticiler, siyasiler, politikacılar arasında bir ayrım yaptığını biliyorum. Bizim hizmetlerimizi yerine getirmek üzere talip olan siyasilerin, hatta o hizmetleri yerine getirmek üzere seçilmiş olan insanların daha ağır eleştirmeye tahammül etmeleri lazım bu bakımdan. İkincisi, bazı evrensel hukuk kuralları var. Yani bu hakaret bütün toplumların ortak hukuk kuralı şeklinde ortaya çıkıyor. Fakat bu işte nefret ve ayrımcılık suçu var mesela. O anlama gelebilecek olan söylemler biliyorsunuz. Bütün dünyada epey bir zamandan beri bu gittikçe güçlenen bir hukuk düzenlemesi oluyor. Onlara, o kapsamlara girmemek kaydıyla, işte kişisel verileri korumak kaydıyla falan, o çerçevelerde insanlar dilediklerini diledikleri şekilde söyleyebilmeliler. Ben bu bakımdan şunu söyleyerek durmak istiyorum. Yani insanların neyi nasıl söyledikleri konusunda getirilecek olan kuralların onları çekinmeye, korkmaya yönlendirecek şekilde değil, onları özgürleştirmeye yöneltecek şekilde olmalı. İstisnalar, işte nefret ve ayrımcılık suçu gibi ya da iftira, normal iftira suçunu teşkil edecek gibi olan durumlarda, oralarda istisnai olarak sınırlamalar yapılmalı. Onun dışında insanlar özgür olmalı söyleyebildiklerini.
Evet, bu konuda sınırın da aslında ana tartışma meselesi olmadığını biraz anlamış oluyoruz. Yani ifade özgürlüğünün özü zaten bu işin sınırlarını başta konuşarak, tartışarak ve uygulamaya da çok fazla yansıtarak aslında ifade özgürlüğünün özüne zarar verdiğimiz de ortaya çıkıyor. Yani bunun yani ifade özgürlüğünün çok iyi uygulandığı ve garanti altında olduğu toplumlarda da herhalde yani uygulamaya baktığımız zaman her gün hükümete hakaret edilmiyor herhalde zaten. Yani bunun bir uygulaması korudukça bir şeyleri daha da şey yapıyorsunuz. İşin bir de böyle bir psikolojik tarafı var sanırım.
Yani şöyle bakalım, Amerika'da fikir ve ifade özgürlüğünü konuşursanız orası o kadar vahşi evet. Görünür ki bize. Ama fikir ve ifade özgürlüğü var. Özgürlükler ülkesi diye bir şöhreti var şeyler. Ne kadar özgürler onu bilmiyoruz ama yani her konuda gösteri yapabiliyorlar. Fakat onların, Amerika'da gösteri yapanların birisinin işte gösteri yaparken yolun dışına çıkması, başkalarının mallarına, mülküne zarar vermesi, işte normal hayatın akışını engellemesi gibi durumlar olduğu zaman da çok acımasız bir şekilde işte yasaların yaptırımıyla karşılaşıyorlar. Yani güvenlik güçleri hemen müdahale ediyorlar. Dikkat edin, İngiltere'den yapılan gösteri yürüyüşlerine ilişkin olanlarda İngiliz polisine bir yapacak bir iş pek düşmez. Çünkü orada gösteri yürüyüşlerini o kadar düzgün yaparlar ki, mesela bu yoldan yürüyeceğiz dediklerinde, yani yaya kaldırımında yürürsünüz, millet de orada gösteri yürüyüşü yapıyor olur. Ben öğrencilik yıllarımdan hatırlıyorum. Gösteri yürüyüşü çok yapılırdı o zaman, serbestçe yapılırdı. Yani bütün trafik felç olur, insanlar işlerini yapamazlar, o gün şehrin o tarafına gidilmez, kavga dövüşler çıkar falan şeyler gibi olurdu. Yani oralarda insanların hangi şekilde özgürlüklerine bir kısıtlama getirmeme kaydıyla bunları gösteri yürüyüşlerini yapabilmeleri, ifadelerini düzenleyebilmeleri, ifade edebilmeleri esas o olmak üzere. Yani bunu korumak kaydıyla onun düzgün bir şekilde ifade edileceği bir düzenleme yapılabilir. Bunun düzenlemelerin şu kapsama girmemesi lazım. Yani Kadıköy'de örnek veriyorum, Kadıköy meydanında kaldırımda durup bağırmak yasaktır diye polisin dağılın buradan diye söyleyememesi lazım. Polisin sadece şunu yapması lazım: ben buradayım, kuralları ihlal etmeyeceksiniz, istediğiniz şekilde kendinizi ifade edebilirsiniz, trafiği aksatırsanız mesela, trafiği aksatırsanız ben sizi engellerim. Aksatanlara da kanuni işlem uygularım falan demesi lazım. Böyle bir düzenleme mantığı olması lazım. Bu örnek üzerinden gidersek bence idarenin insanların kendilerini ifade etme haklarına müdahalesi ancak o hakkın gösterilmesini sağlayacak düzenlemeyi yapmakla sınırlı olmalı. Sen bu hakkı kullanabilirsin, kullanamazsın şeklinde değil. Yani valiliklerin ben burada gösteri yürüyüşleri yapılmasını 15 gün yasaklıyorum şeklinde karar almayıp tam tersine burada gösteri yürüyüşü yapılacak. Ben burada trafiğin akmasını da sağlamak zorundayım. İşte trafik yoluna taşılmamasına karar verdim ya da gösterinizi yapabilmeniz için burada yolu kapatmaya karar verdim gibi böyle kararlar alıp emniyet güçlerini de bu çerçevede kullanması lazım. Ama oysa bizde şey gibi oluyor yani böyle bir yani bir işte emniyet güçleriyle toplum birbiriyle bir savaşsınlar, şöyle bir dövüşsünler, cop yesinler falan, gaz yesinler falan gibi oluyor. Bunun medeni bir toplumla hiç alakası yok. Buradan olay çıkartmak için böyle bir şey yapmak istiyorsak anlıyorum da olay çıkartmak değil bizim bahanemiz, derdimiz. Derdimizi anlatmak, başkalarına duyurmak, oradan etkileşim sağlamak, etkileşim yoluyla sorunlarımızı çözmek ve ilerleme sağlamak istiyoruz. İşte bu amaca uygun olarak bütün düzenlemelerin yapılması lazım. Hatta anayasadaki genel hükümlere çelişkili olan özel hükümlerin bu şekilde olması lazım. Onlara göre çıkarılacak olan kanunların da hep bu amacı göz önünde tutması lazım. Anayasa Mahkemesi de bu şeyin hakkın özünün zedelenebileceği durumlara çok iyi değerlendirmesi lazım. Ben burada işi döndürüp dolaştırıp anayasaya getirip bağladım. Anayasa korumasına da bağlamam lazım. Yani anayasa kendi içerisinde çelişkili bir belge. Bir an önce bunun çok güzel bir belge haline getirilmesi lazım. Anayasa Mahkemesi bunu korumakla görevli olan en üst yargısal makam. Fakat Anayasa Mahkemesi'ni bu konuda harekete geçirebilecek olan kişi ve kuruluşların sayısı çok sınırlı. İktidar ve muhalefet partisi mecliste 1/5 oranında milletvekilleri bir araya gelebilirlerse Cumhurbaşkanı. Bu kadar kişi dava açtığında bir sürü anayasaya aykırı kanun da yürürlüğe girmiş olabiliyor. Bence elimizdeki şeylerin sorunların bir kısmı da mevcut kanunlarımızın anayasadaki hükümlere hatta özel hükümlere bile uyarlı olmamasından kaynaklanıyor. İş dönüyor, dolaşıyor anayasayı daha etkin bir şekilde düzenlemeye ve korumasını da geliştirmeye geliyor, dayanıyor. Hatta anayasanın koruması konusunda bu 4 kişi ya da gruba dava açma hakkını veren kısıtlamaların kaldırılıp herkesin bu davayı açabilir hale gelmesini sağlamamız lazım ki toplumdaki farklı görüşlerden saçmalık bile olsa değer çıkarmanın yolunu bulabilelim. Katma değerli üretim yapabilelim. Buluşları, yenilikleri artırabilelim ve hızlıca ilerleyelim. Çağımız artık bunu gerektiriyor.
Evet, sevgili Mehmet Bey çok teşekkürler. Kapsamlı bir şekilde ifade özgürlüğünü, bunun hukuk devletiyle ilişkisini ve bu ikisinin refahla ilişkisini konuşmuş olduk. Bu mesele tabii şu anda gündemde, işte Sezen Aksu, Sedef Kabaş olayları sebebiyle, ama sadece bunlar değil, belki duymadığımız, görmediğimiz birçok meseleyle bu konu hep gündeme geliyor. Gelmede devam edeceği benziyor. Umarız buradan işaret ettiğimiz çözüm yolları da bir şekilde uygulamaya koyulabilir ve söylediğiniz gibi iyi sonuçlar elde edilebilir diye umuyoruz. Şu anda tek tesellimiz bu. Son sözleriniz varsa alalım, sonra kapatacağız.
Yok, bunları tartışabiliyor olmamız bu bilgi çağında gelişimin önünde durulamayacağını gösteriyor. Er ya da geç bunlar düzelecek, iyi günler gelecek. Maharet bunları tartışarak, karşılıklı olarak tartışarak bir an önce ve mümkün olduğu kadar hızlı şekilde çözmekten geçiyor. İnşallah bu tartışmalarımızın o yönde toplumumuza bir katkısı olmuştur diyorum. Ben de bana bunları açıklama fırsatı verdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum Edgar Bey.
Biz çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Bütün izleyicilerimize de bizi izledikleri için çok teşekkür edelim. Gelecek ay Refah İçin Hukuk'un yeni bölümünde görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi akşamlar.
Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.